Üçüncü ayrım.
Bir nefes alır mıydınız? Aranızda bu soruya "Yok ben almayayım." diyecek olan var mı? Sanırım yok. Çünkü hepimiz nefes almak ve aldığımız nefesi vermek zorundayız. Çünkü nefes alıp vermeden 3-5 dakika ya yaşarız ya yaşayamayız. 10 dakika ise asla yaşayamayız. Bizim için nefes almak burnumuzun dibindeki havayı içimize çekmekle başlar. Yaşadığımız sürece yaptığımız bu iş o kadar kolay bir sistemle yaratılmıştır ki neredeyse nefes alıp verdiğimizi fark etmeyiz bile. Şimdi derin bir nefes alın. Durun ama. Hemen vermeyin nefesinizi. Şu an 100 trilyon hava molekülü burnunuzdan içeriye girdi. Bu 100 trilyon hava molekülünün yaklaşık 20 trilyonu oksijen ve vücudumuza lazım olan da bu. İlk durak, burun. Burnumuzun koku almak kadar önemli bir başka görevi de nefes almaktır. Burnumuzdan içeriye her gün bir oda dolusu hava girer. Ancak burun içi boş bir boru gibi aldığı havayı doğrudan akciğerlerimize geçirmez. Önce akciğer gibi kıymetli ve hassas bir organ için hazırlanması gerekir. Çünkü içimize çektiğimiz havada tozlardan bakterilere kadar milyarlarca zararlı şey vardır. Bunların hava ile birlikte akciğerlere dolması son derece tehlikeli bir iştir. Burnun içi son derece özel kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Hava önce kıvrımlı yapının içinde şöyle bir dolaşır. Eğer çok soğuksa ısıtılır. Burnun içi milyarlarca minik tüycükle kaplıdır. Hava ile içeriye giren tozlar bu tüycükler tarafından yakalanır. Ancak tozların içinde bakteriler de vardır. Bunlar da burun içindeki yapışkan sıvıya yapışır. Aynı zamanda kuvvetli bir mikrop öldürücü olan bu sıvı bakterileri öldürür. İçimize çektiğimiz hava artık temizlenmiş, ısısı ayarlanmış ve akciğerlere gitmeye hazır hale gelmiştir. Şu işe bakın, burnumuzun dibinde, daha doğrusu içinde, insan aklının alamayacağı kadar hassas bir klima varmış da haberimiz yokmuş. Haydi nefes borusuna. Havanın burundan sonraki durağı soluk borusudur. Hava burun içinde her ne kadar iyice temizlendiyse de bir takım bakteriler bu mükemmel klimanın elinden kurtulmuştur diye bir başka kontrol noktası daha nefes borusunun iç çeperlerinde göreve hazır beklemektedir. Nefes borusunun içi mikroskobik tüycüklerle kaplıdır ve bu tüycükler devamlı akciğerlerin ters yönüne doğru bir kamçı gibi hareket ederler. Böylece içimize çektiğimiz hava her türlü toz ve mikroptan bir kez daha arındırılır. Tüycükler tarafından yakalananlar ise elden ele taşınarak yukarıya doğru itilir ve yemek borusundan aşağıya yuvarlanır. Biz de onları yutarız. Doğruca midemize giden bu maddeler mide asidi tarafından tamamen etkisiz hale getirilirler. Hadi bunlar da yetmedi ve yine de nefes borumuza bir takım teröristler sızmayı başardı. İşte o zaman öksürürüz. Ve saatteki hızı neredeyse 1000 kilometreyi bulan bir hava harekatı bu zararlı maddeleri bilgisayarınızın monitörüne yapıştırır. Tabii ağzınızı elinizle kapatmadıysanız. Ve bütün bu işlemler her nefes aldığınızda tekrar tekrar yapılır. Her nefes aldığınızda. Ve yol ikiye ayrılır. 30 santimetrelik nefes borumuzdan geçerken bir kez daha temizlenen hava pirupak bir vaziyette. Gele gele nefes borusunun sonuna gelir. Bu noktada nefes borusu iki ayrı yola ayrılır. Bu yollardan biri sağ, öteki sol akciğere doğru gider. Bu yollara bronş adı verilir. Ve ikiye ayrılan bu yollar daha sonra tıpkı bir ağacın dalları gibi dallana budaklana akciğeri kaplar. Bu dallar yani bronşlar gide gide o kadar küçülürler ki sonunda adına alveol denen minim minnacık bir kesecikte son bulurlar. Havanın bu muhteşem seyahati alveol keseciklerinde bir süreliğine de olsa bitmiştir. Ama asıl macera bundan sonra başlar. Akciğerlerimizde bu minik hava keseciklerinden 300 milyon adet vardır. Ve eğer açılıp yayılabilseler toplam yüzeyleri 100 metrekarelik bir alanı kaplar. Aslında akciğerlerimiz 100 metrekarelik bir organdır. Fakat öyle mükemmel, öyle kusursuz bir yaratılışı vardır ki biz onu göğsümüzde taşırız. Ne büyüklüğünü ne de ağırlığı hissederiz. Ne de her nefes alışımızda içi havayla dolan iğne ucu kadar minnacık balonlara benzeyen 300 milyon alveol keseciğinin şişmesinden haberimiz olur. Taze oksijen geldi. Nefes aldık. Hava gele gele alveol keseciklerine kadar geldi. Alveol kesecikleri de şişti. Peki şimdi ne olacak? Solunum işlemi bitti mi yani? Hayır, daha yeni başlıyor. Buraya kadarki işlemler aslında gerçek solunumun hazırlık aşamalarıydı. Alveol kesecikleri dediğimiz yer, her nefes alışımızda içimize giren 20 trilyon taze oksijen molekülünün kana karıştığı yerdir. Alveol keseciklerinin içleri kılcal damar ağlarıyla örülmüştür. Kesecikler hava ile dolduğunda bu kılcal damarlardan geçen kandaki karbondioksit molekülleri taze havadaki taze oksijen molekülleriyle yer değiştirirler. Kan hücreleri karbondioksit yükünü boşaltıp oksijen yükünü aldıkları gibi yollarına devam ederler. Çünkü vücudumuzun en uç noktasına, her bir hücresine kadar bu oksijene ihtiyacı vardır. Peki içi karbondioksit ile dolu alveol kesecikleri, kimsenin artık istemediği bu karbondioksiti ne yapacaktır? Elbette en kısa yoldan dışarıya atacaktır. Hangi yoldan mı? Havanın geldiği yoldan. Size az önce derin bir nefes alın ve tutun, onu hemen vermeyin demiştim ya. Artık verebilirsiniz. Nasıl? Çoktan verdiniz mi? Aslına bakarsanız ben de öyle yaptım ve bunu fark etmedim bile. Nefes almak nasıl zahmetsizce ve farkına bile varmadan yaptığımız bir işse, nefes vermek de öyledir. Alveol keseciklerine dolan karbondioksit, her nefes verdiğimizde oradan bronşlara, bronşlardan soluk borusuna, soluk borusundan da burnumuza yahut ağzımıza gelir ve biz az önce içimize çektiğimiz havayı şimdi de dışarıya veririz. Fakat bu iki hava arasında fark vardır. İçeriye giren oksijeni bol ve taze, dışarıya çıkan ise vücudumuz tarafından oksijeni kullanılmış, karbondioksiti bol ve kirli hava. Ve işte bu işlem sırasında gözümüzle görmesek, daha doğrusu kulağımızla duymasak, asla ama asla hayal bile edemeyeceğimiz bir iş olur. Bizim kirli hava dediğimiz ve vücudumuzun artık hiçbir işine yaramayacak olan bu karbondioksitli nefes, gırtlağımızdaki ses tellerini çarparak dışarıya doğru ses olarak çıkar. Bazen bir şarkının sesi, bazen bir doğanın sesi, bazen bir dost sohbetinin, bazen bir sevinçli müjdenin, bazen bir hüzünlü haberin, bazen bir çiçeğin ismi olarak çıkar ağzınızdan o kirli hava. Bazen de bir yıldızın, gezegenin, bazen bir dostunuzun, bazen kardeşinizin. Bazen anne diye seslenirsiniz, bazen de baba. Parmak kaldırdığınızda ise öğretmenim. Ve aynaya her baktığınızda gördüğünüz bu muhteşem bedeninizin birbirinden harika, birbirinden mucizevi, birbirinden hayranlık verici yaratılışını her aklınıza getirdiğinizde Allah olarak çıkar ağzınızdan. Böylece kirli havadan cennet bahçelerinde açacak bir çiçek yaratılıverir. Onun adı sonsuza kadar renkleri solmayacak, sonsuza kadar kokusunu yitirmeyecek şükür çiçeğidir. Dünyada ekilir, cennette açar ve bir gün koklarsınız o çiçeği. Bütün yollar kalbe çıkar. İnsanların yeryüzünde açtıkları yollar, inşa ettikleri tüneller, viyadükler, hemzemin geçitler, patikalar, keçi yolları, vücudumuzdaki damar ağı ile kıyaslandığında en fazla bir tabak spagetti kadar karışıktır. Çünkü tepemizin en üst noktasından ayağımızın en dip köşesine kadar bizim vücudumuzdaki her bir organ, her bir doku, akciğerlerimizdeki mini minnacık alveol keseciklerinden, göz bebeğimize, kemiklerimizin içindeki iliklerden, milyarlarca kas lifine ve bütün bedenimizi tepeden tırnağa kaplayan derimizin her bir noktasına kadar akıl almaz bir damar şebekesiyle donatılmıştır. Bu muhteşem damar şebekesi, vücudumuzun ihtiyacı olan birbirinden farklı tüm besinleri her bir organın, her bir dokunun, hatta her bir hücrenin ayağına kadar götüren kan dolaşımının gerçekleştiği yerdir. Kanımız damarlarımızda durgun bir su gibi durmadığına göre, onun dişimizden tırnağımıza kadar kusursuz bir şekilde akışını sağlayan güç nedir? Eğer bedenimiz bir kum saati gibi yaratılmış olsaydı, bunun tek bir yolu vardı. Her 5 dakikada bir amuda kalkmak. Böylece ters çevrilen bir kum saati gibi damarlarımızdaki kan yer çekiminin etkisiyle aşağıya doğru hızla akardı. Fakat bu süre içinde vücudumuzun üst tarafları kansız kalacağı için 5 dakika sonra ayaklarımızın üzerine dikilmemiz gerekirdi. Bu sefer de beynimizdeki kan hızla parmak uçlarımıza doğru akmaya başlardı ve kısa bir süre sonra tekrar amuda kalkmamız gerekirdi. Üstelik hayatta kalkmak için bu işi hiç aksatmadan yapmalıydık. Fakat bedenimiz bir kum saatiyle kıyaslanmayacak kadar karmaşık bir organizmadır. Öyle her 5 dakikada bir amuda kalkarak kan dolaşımını sağlayamayız. Hadi diyelim kan dolaşımımızı bu şekilde mümkün kılan bir vücuda sahibiz. Kim 24 saatini bu şekilde geçirebilir ki? Damarlarımızdaki kan akışını sağlayan ve hayatımız boyunca hiç durmadan çalışan müthiş bir pompa vardır. O pompanın adı da tahmin ettiğiniz gibi kalptir. Vücudumuzdaki en güçlü kaslardan yaratılan bu müthiş organ göğüs kafesimizin içinde durur ve böylece göğüs kemiği ve kaburgalar tarafından koruma altında çalışır. Bana yumruğunuzu gösterin. Hayır, vurmanızı istemiyorum. Sadece yumruğunuzu gösterin. Kalp dediğimiz organ işte o yumruk kadar bir şeydir. Yaklaşık 230-300 gram ağırlığındadır. Dakikada tam 70 kez atar. 24 saat içinde vücudumuzdaki tüm kan 1000 kez döner dolaşır. Akciğerlere gider, temizlenir ve tekrar vücuda yayılır. Kalbimizden çıkan damarlar vücudumuzun dışına açılsaydı her kalp atışında kanımız 3 metre yüksekliğe çıkabilecek bir güçte fışkırırdı. Kalbin bir saatlik çalışması sonunda ortaya çıkan enerjiyi bir araya toplayabilsek, bir otomobili yerden 1 metre yukarıya rahatlıkla kaldırabilirdik. Ancak o yumruk kadar kalbin asıl gücü çalışkanlığıdır. Dakikada 70 kere çarpan kalp, bir yıl içinde yaklaşık olarak 40 milyon kez çarpar. Ortalama bir insan kalbi ömrü boyunca 2,5 milyar kez çarpar. Bu süre içinde pompaladığı kan miktarı 300 milyon litredir. Bu kadar kanı hemen her gün İstanbul Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden 10 bin tanesiyle anca taşırsınız. Şimdi küçük bir deney yapalım. Dakikada 70 kez olmak üzere yumruğunuzu açıp kapatın. Hadi 70 çok oldu. Bari saniyede bir kere olsun. Bunu kaç dakika yapabilirsiniz? Pek fazla değil. Bir süre sonra elinizdeki kaslar yorulur ve yanmaya başlar. Şimdi kalbinizin ne çalışkan ve ne sağlam bir pompa olarak yaratıldığını anlamış olmalısınız. Peki bu organ hiç mi dinlenmez? Elbette kalp kaslarının dinlenmeye de ihtiyacı vardır. Fakat bu dinlenme asla tamamen durma şeklinde olmaz. Kalp bir kasılıp bir gevşeyerek çalışır ve bu ikisi arasında yarım saniyelik bir süre geçer. Bu yarım saniye dinlenme süresidir. Ayrıca biz uyurken kalbimiz uyanık olduğumuz zamanlardan daha yavaş çalışır. Bir dakika içindeki atış sayısı 50'lere kadar düşer. Bu da kalbi dinlendirir. Kalp nasıl çalışır? Yumruk büyüklüğündeki bu muhteşem pompanın iç yapısı çeşitli odacıklardan oluşur. Kalp sağ ve sol olmak üzere iki ayrı bölmeden meydana gelir ve bu iki bölmenin birbiriyle hiç irtibatı yoktur. Bu her iki bölme yine iki odacığa ayrılmıştır. Bu odacıklardan üstteki küçüktür ve adına kulakçık denir. Alttaki ise daha büyüktür. Onun adı da karıncıktır. Kalbin her iki yarısında da birer kulakçık ve karıncık vardır. Akciğerlerde karbondioksiti bırakan ve taze oksijeni alan temiz kan kılcal damarlardan ana damarlara doğru yola çıkar ve kalbin sol yarısından içeriye girer. Önce kulakçık adı verilen küçük odalar tamamen bu kanla dolar. Bu sırada kulakçıktan karıncığa açılan kapılar kapalıdır. Ama kulakçık tıka basa kanla dolduğunda kapak açılır ve temiz kan kalbin sol yarısındaki karıncığa boşalır. Karıncık dolunca kalp kasılır ve oksijenli temiz kan kalpten çıkan ana damarlar aracılığı ile hem oksijene her organımızdan daha çok ihtiyaç duyan beynimize hem de tüm vücudumuza doğru pompalanır. Vücudumuzdaki karbondioksit oranı yüksek, kullanılmış kirli kan ise adına toplar damar denen kanallardan kalbin sağ kulakçığına girer. Oradan da sağ karıncaya geçer. Sağ karıncanın kasılmasıyla da kan doğruca akciğerlere pompalanır. Akciğerler bölümünden de hatırlayacağınız gibi ana damarlardan ta alveol keseciklerinin iç çeperlerindeki kılcal damarlara kadar ulaşan kirli kandaki karbondioksit burada oksijenle yer değiştirerek temizlenir ve temiz kan bir kez daha bedenimizin acil oksijen bekleyen organ, doku ve hücrelerine pompalanmak üzere kalbimizin sol yarısından içeriye girer. Ve sırt üstü uzanıp okurken bile yorulduğunuz ve bir miktarda kafanızı karıştıran bu karma karışık işlem kalbimizin her atışında gerçekleşir. Bir dakikada 70, bir yılda 40 milyon kez. İki fasulye tanesi. İlkokul öğretmenim hayat bilgisi dersinde böbrekleri anlatırken fasulye tanesi gibi demişti. Ama ben bu cümleyi fasulye tanesi kadar anlamıştım. Ve uzun bir süre fasulye tanesi kadar küçük iki böbrek bunca işin üstesinden nasıl geliyor diye dert edip durmuştum. Sonradan böbreklerin fasulye tanesi kadar küçük olmadıklarını, sadece şekillerinin fasulye tanesine benzediğini öğrendim. Peki onların vücudumuz için bu kadar önemli bir işin üstesinden nasıl olup da geldikleri konusundaki şaşkınlığım geçti mi dersiniz? Hayır. Şekilleri fasulye tanesine benzeyen avuç içi kadar bu iki yaratılış harikası organa hayret etmemek mümkün değildir çünkü. Bedenimizdeki pek çok organ bir tanedir. Bir tane midemiz, bir tane karaciğerimiz, bir tane kalbimiz, bir tane beynimiz vardır. Ama bazı organlar iki tanedir. Mesela gözlerimiz ve kulaklarımız. Akciğerde iki büyük parçadan oluştuğu için o da iki tane sayılır. Ama böbrekler tıpkı gözlerimiz gibi iki tanedir. Onların iki tane yaratılması bizim için büyük bir avantajdır. Çünkü böbrekler çok çalışırlar ve yaptıkları iş oldukça yıpratıcı bir iştir. Böbrekler ne iş yapar? Akciğerlerimize gelen kan, alveol keseciklerindeki taze oksijen moleküllerini alırken yerine karbondioksit moleküllerini bırakır. Böylece kanımız karbondioksitten temizlenmiş olur. Fakat vücudumuzdaki 100 trilyon hücre harıl harıl çalışırken atık olarak sadece karbondioksit üretmezler. Bunların dışında başka atık maddeler de üretirler. Ve kanın bu maddelerden de temizlenmesi gerekir. Fakat burada karşımıza önemli bir problem çıkar. Kanı bu zararlı maddelerden arındıracak sistemin kandaki faydalı maddelere dokunmaması gerekir. İşte bu iş için vücudumuzda mükemmel bir arıtma sistemi yaratılmıştır. Daha doğrusu iki arıtma tesisi. Çünkü bu iş için yaratılan böbrekler az önce de belirttiğim gibi iki tanedir. Böbrekler kanı nasıl temizler? Kan dolaşımının yolu böbreklerden geçer. Böbreklerin her birinde 1 milyon 200 bin adet süzgeç bulunur. Bunlara nefron adı verilir. Bu nefronların her birinde binlerce mini minnacık delik vardır. Böbreklerin kapısına kadar gelen kan damarları buradan sonra sayısız kılcal damara ayrılır. Bu kılcal damarların her birinin yolu bir nefrona uğrar. Ve kandaki faydalı mineraller, mesela proteinler ve kan hücreleri nefronlardaki deliklerden asla geçemeyecek kadar büyük oldukları için geldikleri gibi geri dönerler. Fakat zararlı maddeler ve su nefronlardan geçerler. Böylece kan zararlı atıklardan arındırılmış olur. Bu şekilde 24 saatte toplam 150-200 litre su atıklarla birlikte kandan arındırılır. Peki bir gün içinde bu kadar su kaybediyorsak nasıl hayatta kalabiliyoruz? Bir gün içinde bu kadar su içmediğimize göre İçeride neler oluyor? Böbrekler tarafından süzülen sıvının %99'u tekrar geri emilir ve kana karışır. Bu sırada bir takım faydalı mineraller de geri emilir. Sonra da temizlenmiş kan tekrar vücudun kullanımına hazır hale getirilir. Peki kısa bir süre sonra böbreklerde biriken bu zararlı maddeler tesisi kullanılamaz hale getirmez mi? Kandan süzülen suyun %99'u tekrar geriye emilir. Ama %1'i o zararlı maddeleri vücuttan atmak için tutulur. Bu su, içindeki zararlı maddelerle birlikte önce böbreğin ortasında toplanır. Küçücük kanallardan geçe geçe her iki böbrekten çıkıp bir noktada buluşan ve adına üreter denen bir boru aracılığı ile doğruca idrar torbanıza dolar. İdrar torbası yeteri miktarda dolduğunda ise alarm çalmaya başlar ve iyi gününüzdeyseniz yakınlarda bir tuvalet bulursunuz. Böylece vücudunuz bir yığın zehirli atıktan ve işe yaramaz maddeden kurtulmuş olur. Siz de rahatlarsınız. Yemek, içmek ve sindirmek. Yıllar önce birlikte güzel günler geçirdiğimiz bir arkadaşım yanıma geldi ve "Babam bir kaza geçirdi," dedi. "Ne? Baban kaza mı geçirdi?" "Evet, trafik kazası." "Nerede şimdi baban? Durumu nasıl?" "İyi, evde televizyon seyrediyor." "Hastaneye gitmediniz mi?" "Hayır, gerek yokmuş." "Küçük bir kazaydı demek." "Evet, dişlerinin üzerinden araba geçti." "Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Adamın dişlerinin üzerinden araba geçmiş ama evde oturmuş televizyon seyrediyor, öyle mi?" "Öyle. Git işine be." Babam yoldan karşıya geçiyormuş. O sırada hapşırmış. Hapşırınca ağzındaki takma dişler yolun ortasına fırlamış. Bir arabada onların üzerinden geçmiş. Hepsi bu. Gülmeye başlarsam kızar mısın? Yo. Dişler önemlidir. Ancak ağzınızda yepyeni cillop gibi sapasağlam dururlarken onların ne derece önemli olduğunu pek anlayamayız. Çoğumuz fırçalamak gibi basit bir iş için bile tembellik yaparız ve onları kaybettiğimizde kalan ömrümüzü buna pişmanlık duyarak geçiririz. Hem de ağzımıza her attığımız lokmadan sonra, her ısırdığımız elmanın ardından. Çünkü yediğimiz yiyecekleri sindirme işi zannettiğimiz gibi midenin derinliklerinde değil, dişlerimizin keskin uçlarında başlar. Çiğne ve yut. Bir pelikan olmadığımız için ağzımıza attığımız yiyecekleri iyice çiğnemeden kolay kolay yutamayız. Yiyecekleri önce bir güzel çiğnemeli, küçük parçalara bölmeliyiz. Dişler kelimenin tam anlamıyla mükemmel birer öğütme makinesidir. Lokmaları ön dişlerimizle koparır, sonra da arka dişlerimizle iyice öğütürüz. Evet, artık yutmak için hazır haldeler. Fakat bu sırada mükemmel bir yardımcı imdadımıza koşar. Tükürük. Tükürük, ağzımızdaki lokmaları bir yandan yumuşatırken, bir yandan da onları, içindeki faydalı mineralleri ayrıştırma işinde mide için hazırlar. Yani tükürük sadece su değildir. Çok özel bir salgıdır. Dişler tarafından öğütülüp un ufak haline getirilen yiyecekler, tükürük ile bir güzel ıslatılıp hamur haline geldikten sonra kolaycana boğazımızdan aşağıya yuvarlanıverirler. Bu sırada dilimizin de hatırı sayılır miktarda yardımı vardır. Dilin tad alma özelliğini şu acayip beş duyu kitabına bıraktığım için burada hiç bahsetmiyorum. Dil bir kürek gibi lokmaları gırtlağımızdan aşağıya yuvarlar. Bu sırada yutkunuruz ve gırtlağımızı çevreleyen bir dizi kas bu yutma işlemi sırasında lokmaları yemek borusuna iter. Yemek borusunda hiçbir sindirim işlemi yapılmaz. Ama bu onun sıradan bir boru olduğu anlamına gelmesin. İçindeki yiyecekleri ritmik bir takım kasılmalarla mideye gönderen yemek borusu bu iş için o kadar harika bir tasarıma sahiptir ki sırt üstü yatarken ve hatta amuda kalkmış vaziyette bile olsak yiyecekler borudan geriye kolay kolay dönmez. Doğruca mideye gider. Yemek borusunun yer çekimine meydan okuyacak bir tasarımı vardır. 25 santimetre uzunluğundaki bu borudan bir lokmanın geçişi 10 saniye kadar sürer. Yemek borusu ile soluk borusu boğazdan sonra başlarlar. Yani ağız boşluğu ve burun boşluğu boğazda birleşir, sonra tekrar yemek borusu ve soluk borusu olmak üzere devam eder. O yüzden biz burnumuzla olduğu gibi sindirim sisteminin bir bakıma başlangıcı olan ağzımızla da nefes alabiliriz. Burnumuzun tıkalı olduğu nezleli günlerde boğaz denen kavşak noktasının ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlarız. Ya lokmalar yolunu şaşırırsa? Peki, ya yediğimiz yemekler yolunu şaşırıp yemek borusuna değil de soluk borusuna giderse? Gün içinde yüzlerce kez yutkunur ve bir şeyler yutarız. Ama böyle bir durum neredeyse hiç başımıza gelmez. Çünkü soluk borusunun başladığı yerde küçük bir kapakçık yaratılmıştır. Bu kapakçık yutkunmamız sırasında kapanır. Böylece midemize gitmesi gereken sıvılar ve katı yiyecekler soluk borumuza kaçmaz. Yutkunma işlemi biter bitmez de kapak tekrar açılır ve nefes alıp vermeye kaldığımız yerden devam ederiz. Ve gönül rahatlığı ile boğulma korkusu yaşamadan yer içeriz. Eğer Allah boğazımızda böyle bir sistem yaratmamış olsaydı, yemek yerken bir bomba imha uzmanı kadar dikkatli olmamız gerekirdi. Ancak bu dikkat bile çoğumuzu sofra başlarında telef olup gitmekten kurtaramazdı. Bu arada bebeklerdeki kapakçık ile yetişkinlerdeki kapakçık birbirinden biraz farklıdır. Bebeklerin kapakçığı azıcık yukarıdadır. Peki ama niçin? Şunun için. Bu sayede minicik bebekler bir yandan annelerinden süt emerler, bir yandan da tatlı mırıltılarla nefes almaya devam edip uyurlar. Ve mide kazanı nasıl kaynar? Yemek borusundan geçen lokmalar mideye, mide ağzı denen dar bir kapıdan geçerek girerler. Burada bir takım büzücü kaslar vardır ve bu kaslar midedeki sindirilmiş yiyeceklerin yemek borusuna doğru çıkmasına engel olurlar. Böylece kusarken kendimizi hissettiğimiz o berbat durumla sabah akşam karşılaşmayız. Nihayet midemize kadar gelen besinler burada son derece etkili bir asit kazanının içine düşmüş olurlar. Bu asitlerin böylesine etkili olması gerekir. Çünkü özellikle köfte gibi etten yani proteinden oluşan yiyeceklerin sindirilmesi için asitlere ihtiyaç vardır. Peki, midenin kendisi de neticede bir et olduğuna göre her şeyi sindiren mide asitleri midenin kendisini neden sindirmez? Çünkü vücudumuzdaki sayısız emniyet tedbirlerinden biri de midenin iç yüzeyinde yaratılmıştır. Midenin iç çeperleri mukus adında bir salgı ile kaplıdır. Bu salgı mide asidinin yani hidroklorik asidin ya da herkesin bildiği ismiyle tuz ruhunun mideyi delik deşik etmesine engel olur. Ancak buna rağmen boş bir mide yüksek miktarda aside uzun süre dayanamaz. Fakat boş midede asit azdır. Ayrıca midede pepsinojen adı verilen zararsız bir madde bulunur. Ne zaman mideye bir lokma düşse mide hücrelerinde asit salgısı artar ve o zararsız pepsinojen birden pepsin adında bir enzime yani bir bakıma kimyasal bir öğütücüye dönüşür. Evet, midemizin içi bunlarla doludur. Üçüncü ayrımın sonu.